Ayrım 32.
Descartes gibi Husserl'de evrensel geçerli bilginin düşünürün bilinci yoluyla elde edileceği sonucuna varmıştı. Bir şeyin ne olduğunu bileceksek onun hakkındaki bilincimizi incelemeliyiz. Eylem ve nesnesi ayrılmazdır. Husserl düşüncenin geçerliliğinin düşünen akıldan bağımsız olduğuna inanıyordu. Eğer 2 kere 2'nin 4 ettiği doğruysa bu hiç kimse bunu düşünmeden önce de doğrudur. Aynı biçimde bir şeyin özü onun varoluş kapasitesi ile ilgisizdir. Var olsun olmasın temel bir gerçekliği vardır. Kant gibi bir düzine gerçek taşla bir düzine olası taş arasında fark görmez. Felsefe yöntemini fenomenoloji, görüngü bilim adını ilk veren Husserl'dir ve tekniğini epoke ile başlar. Araştırılan nesneden her türlü öznel olmayan varoluşu köktenci biçimde yalıtır. İkinci adım indirgeme, bütün öze ilişkin olmayan öğeleri yok sayar. Varoluş paranteze alınmış ya da çevresiz çizilmiştir. Özü ve zorunlu bölümü bilinçte daha da etkin kılınmıştır. Örnek olarak araştırıcı değişik açılardan bir küpü farklı farklı görünce bunları küpün farklı yönleri olarak değerlendirmez. Küpü gözlemlemenin farklı biçimleri olarak anlar. Nesnenin saf öznesini değerlendirmek için nesnenin varoluşuna ilişkin inancı zihnen yok sayar ve askıya alır. Husserl'in eidetik adını verdiği ikinci indirgeme ilkinden kalanı değerlendirmeden oluşur. Bakış açılarında farklılıklar öznenin farklı bakış açılarında ortak olan özü ortaya çıkaracaktır. 6 veya 7 indirgemeden sonra araştırıcı nesnenin sezgisini elde eder. Yani nesneye özel bir bakış açısından simgesel bilgi zorunlu olarak elde edilecektir ve Husserl'in araştırması nesne hakkında bütün olarak bilgi sağlar. Dolayısıyla imgelemin çabasıyla araştırıcı onun mutlak birliğini, bütünlüğünü, gerçekliğini, özünü kavrayacaktır. Descartes gibi Husserl'de tek gerçek ve geçerli felsefe yöntemini bulduğundan kuşku duymadı. Buna görüngü bilim adını verdi. Çünkü bu bilim bilincin elde edilebileceğinin ötesine geçmeyi reddediyordu. Aşkındı. Çünkü öznel edimlerde zorunlu olan bütün her şeyin ortaya çıkacağına inanıyordu. Bilimseldi çünkü yalnızca öteki bilimlerin baştan kabul ettiği kendi öznelerinin özünü araştırma iddiasındaydı ve bilginin doğrulanabileceğini savunuyordu. Bu yeni felsefe bilimi sistem değil yöntemdi ve sanat, din, hukuk, tarih ve kültür ve evrenin bütün öteki yönleri hakkında ipuçları sağlayabilirdi. Her soruna ayrı ayrı yöneldiği için görüngü bilim aynı ülkeye sahip ama yeni bulgulardan başlayan araştırmacıların ortaklaşa girişimi olmalıydı. Husserl Avrupa ve Güney Amerika'da etkili oldu. Bir okul kurdu ama ne yazık ki 50 yıllık çalışmalarını neredeyse bütünüyle bu yöntemi geliştirmek ve kusursuz kılmaya adadı ve gelecekteki uygulamasını başkalarına bıraktı. Heidegger, Jaspers ve Sartre gibi Avrupalı filozoflar ontolojik yönleriyle yöntemin geliştirilmesine çalıştılar. Başkaları bu yöntemi psikoloji, din, estetik ve etiğe uyguladı. Kısmen çapraşık ve engelleyici düz yazısal anlatımıyla Husserl'in yapıtı çeviriye karşı direngendir ve felsefesinin Birleşik Devletler'de etkisi çok az olmuştur. Kimi Amerikalı filozoflar görüngü bilimi tam anlamıyla kavramadıklarını itiraf ediyorlar. Kimileri de onu özel bir tür psikoloji olarak görüyor ve eidetik sezginin varlığını reddediyorlar. Eidetik sezginin felsefenin temeli olduğunu iddia eden Husserl, kendi yaşamında onu temel almamıştır. Husserl en çalışkan bilim adamlarından biriydi. Ayrıca yetenekli bir violonistti ve bir 18. yüzyıl Guarnerius'una sahipti. Resimle ilgilendiği için sık sık İtalya'nın büyük galerilerini dolaşırdı. 1938'de öldüğünde ardında 45 bin basılmamış sayfa bıraktı. Steno ile yazılmış bu kağıtları bir Fransisken papaz Nazilerden kurtardı ve savaş boyunca saklayarak sonradan Louvain Üniversitesi'ne teslim etti. Diyalektik materyalizm. 19. yüzyıldaki sanayi devriminin iyi ve kötü meyveleri Avrupa yaşamını hızla değiştiriyordu. İnsanın adale gücünü çok büyük oranda büyüten makinelerle üretim arttı ve egemen etken olarak sanayi tarımın yerini aldı. Teknolojik ilerleme karışık bir mutluluk veriyordu. İngiltere'de Ludditte kargaşalarında işçiler işsizliği arttırmakla ve ücretleri düşürmekle suçladıkları makineleri kırdılar. Daha sonraki tepki dernekler kurmak oldu. Bunlar daha sonra işçinin pazarlık gücünü arttırma aracı olan sendikalara dönüştüler. Kırsal kesimin güzelliklerini yok eden sanayi salgınının tırmanmasına karşı ütopyacı düşünürler daha tarımcı bir yaşam biçimine dönme hayali içindeydiler. Fransa'da Charles Fourier mevcut toplumsal kurumları mahkum ederek küçük tarım toplulukları halinde yaşamayı öneriyordu. Pierre Proudhon özel mülkiyetin kötülüklerine karşı savaş açmıştı. Mülkiyet hırsızlıktır ve hükümet gücünün denetim ve dengeler sınırladığı küçük, esnek, örgütlü topluluklar öneriyordu. İşçi sınıfının oy hakkının tanınması sosyalist siyasal partilerin kurulmasına yol açtı. Siyasal düşünce okulları kabaca devletin işçilerin koşullarını iyileştirmek için kullanılmasını savunanlarla devleti en büyük düşman görüp yok edilmesini savunanlar arasında ikiye bölündü. Mikhail Bakunin yaklaşık 30 yıl boyunca Avrupa devrimlerinin enerjik katılımcısı oldu ve her türlü biçimin yıkılmasını savunan yavuz bir hükümet düşmanı ve bu hukuksuzluğun yaman bir avukatıydı. Hegelci ayaklanma zorunluluğuna inanan Bakunin, ilerlemenin ancak anarşi ile olası olduğunu ve ancak anarşinin özgür gruplar içinde özgür bireyler yaratabileceğini düşünmekteydi. Avrupa düşüncesine Hegelci diyalektiğin egemen olduğu bir dönemde genç bir adamın Berlin Üniversitesi'nde felsefe doktorasını hazırlarken filozofu baştan sona okuması çok doğaldı. Genç adam Hegel diyalektiğinden kendisine uyanı aldı ve gerisini baş aşağı çevirdi. Sonuç dünyayı sarsacak yeni bir tarih felsefesinin başlangıcıydı. Karl Marx'ın siyasal ve toplumsal düşünceler üstündeki etkisi felsefe tarihinde benzeri görülmeyen ölçüdedir ve bugün komünist öğreti hükümetlere ve milyonlarca insanın yaşamına hükmetmektedir. Marx 1818'de Ren Prusyası'nda doğdu. Protestanlığı kabul eden bir Yahudi avukatın oğluydu. Bonn ve Berlin'de hukuk öğrenimini gördü, sonra tarih ve felsefeye yöneldi. Devrimci görüşleri üniversite kariyerini olanaksız kılıyordu. Gazeteciliğe geçti. 1843'te tanınmış bir yüksek devlet görevlisinin kızı olan Jenny von Westphalen'la evlendi ve aynı yıl gazete çıkarmak için Paris'e gitti. Gazete hızla ortadan çekildi ama Marx, Friedrich Engels'le tanıştı. Engels, Almanya ve İngiltere'de tekstil fabrikaları olan zengin bir topraklının oğluydu. Memleketinde çalışma koşullarına karşı çıktığı kırıcı bir tartışmadan ve sosyalist olmasından sonra gazeteciliğe başlamıştı. Marx, pejmürde bir kaçkın, Engels, şık ve sevilen bir estetti. Birbirine benzemeyen çift 10 gün süreyle konuştular ve 40 yıl sürecek işbirliğini başlattılar. Marx 1848 devrimlerine Fransa ve Almanya'da katıldı. Hainlikten yargılandı ve Prusya ve Paris'te persona non grata ilan edildi. Karısıyla Londra'ya kaçtı ve yaşamının sonuna kadar burada kaldı. 6 çocuğundan 3'ü bakımsızlıktan öldüler. Soho'da 2 odalı bir apartman katında kalıyorlardı. Aile sürekli ekmek ve patatesle besleniyordu. Yiyecek almak için sık sık eşyalar ve elbiseler satılıyordu. 10 yıldan uzun bir süre Marx'ın ana geçim kaynağı New York Tribune için yazdığı Avrupa'daki siyasal durumu değerlendirdiği makaleler oldu. Makalelerden 5 dolar alıyordu. Buna ek olarak arkadaşı ve işbirlikçisi ona mali yardımda bulunmaktaydı. Engels İngiltere'deki çalışma koşullarından etkilenmişti. Ulusların zenginliğini insanların çoğunu yoksullaştırdığı için suçlayan bir kitap yazdı. Fabrika koşulları hakkındaki bilgisinin çoğunu babasının Manchester'daki fabrikasında çalışan 20 yıllık sevgilisi İrlanda doğumlu Mary Burns'tan alıyordu. 1848 ayaklanmasına katkı olarak Marx ve Engels birlikte Komünist Manifesto'yu kaleme aldılar. Yapıt, emekçi sınıfların çağdaş tarihini araştırıyor ve devrimci siyasal ve toplumsal değişikliklerin kaçınılmaz olduğunu öngörüyordu. O zamana kadar Marx siyasal öğretisini oldukça geliştirmişti ve görüşleri bütün zamanların en etkileyici kitaplarından biri olan Das Kapital'de geliştirilip ortaya kondu. Hegel mistik güce ya da tine inanırken Marx yaşamın yönlendirici mekanizması olarak maddeyi görüyordu. İnsanın varoluşunu belirleyen pek öyle bilinç değildi. Daha çok toplumsal çevre bilinci belirliyordu. Felsefesi toplumsal eylem kılavuzuydu. Çünkü bütüncül bir devrimi, sınıf savaşını etkilemeye kararlıydı. Ona göre felsefenin sorunu dünyayı anlamak değil, onu değiştirmekti. Filozoflar dünyayı yalnızca çeşitli biçimlerde yorumlamışlardır. Oysa sorun onu değiştirmektir. İngiltere'nin büyüyen sanayisi tekelleşme eğilimi içindeydi ve sömürenlerle tez, sömürülenler, antitez arasında savaşım amansızlaşmaktaydı. Marx kapitalizmin hiçbir zaman işçilere gerekeni vermeyeceğine inanıyordu. Ve bu nedenle sermaye ve toprağın devlet tarafından sahiplenilmesi için alaşağı edilmeliydi. Sentez. Marx komünizmi insan doğasının kendisini de değiştirecek güçte görüyordu. Bolluk, kıtlığın, sürtüşme ve savaş nedeninin yerini alacaktı. Herkesin iyiliği temelinde planlanan toplumla insan kendi yazgısının sahibi olacaktı. Herkes kendi yeteneğine göre katkıda bulunacak ve gereksinimine göre alacaktı. Sonuçta devlet sönümlenecek ve sınıfsız toplumda insan daha soylu, özgür olacak ve baskılara gerek kalmayacaktı. 1911'de ölen Alman filozof William Dilthey'in yaşamının çoğunu aklın araştırılması ve onun tarihini yazmaya adamıştı. Hegel'in tersine o, diyalektik ya da metafizik araştırmaya yer tanımıyordu. Bir deneyici olarak aklın gerçekten ne olduğu sorusunun yanıtının tarih, biyografi, büyük adamların yazıları, dini ve toplumsal kurumların incelenmesiyle bulunabileceğine inanıyordu. Yaşamı boyunca uğraştığı yapıtı, tarihsel aklın eleştirisinin, Kant'ın doğa bilimleri için yaptığının tarih ve toplum bilim çalışmaları için karşılığı olmasını umuyordu. Duygusal, çok çalışan biriydi. Dogma ve ön yargıyla kirlenmemiş, düşünceyi elde etme peşindeydi. Her türlü mutlakçılıktan kaçındığı için düşüncelerini hiçbir zaman formel bir sistem halinde geliştirmedi ve ciltlerle yazısı parça parça kaldı. Ama Avrupa geçmişinin büyük bölümünü parlak biçimde ele alan düşünce tarihi çağdaş felsefe üstünde güçlü bir etki yaptı. Deneyim, dile getiriş ve anlamı arasındaki ilişki, insanın kendi bilgisiyle başkalarının bilgisi arasındaki karşılıklı bağımlılık üstüne araştırmalarıyla yeni bir alan açtı. Toplumsal grupları ve süreçleri anlamak, insanın düşünen, yaratan varlık olarak yaşamın kargaşalı ırmağında sürüklenmesini anlamak, onun düşüncesinin zorunlu akışıydı. Felsefe modern çağlara doğru geldikçe sonunda dinsel düşünceden ve geniş oranda psikolojiden koptu. Felsefe aynı zamanda çok daha ayrı alanlara bölümlendi. Kıta filozoflarıyla İngilizce konuşan ülkeler filozofları arasındaki açıklık genişledi. Fransa ve Almanya'da felsefenin ana akımları görüngü bilim ve varoluşçuluğun öğretilerini sürdürür ve büyük toplumsal ve siyasal konularla ilgilenirken, İngiltere ve Amerika'da filozoflar muhteşem sistemler kurmaktan yorularak mantık çözümlemeleri, iletişim olarak dil ve bilimsel deneycilikle ilgilenir oldular. Dünya görüşünün yaşamın anlamının ve insanın yazgısının bütünleştirilmesine duyulan metafiziksel gereksinim ayrı ayrı anlaşılması gereken sorunlar olmadan düşünürlerin ilgisini çekmeye devam eden konulardır. Felsefenin arayışı antik filozofların taşını aramak gibi gerçek altını derinliklerden gün ışığına çıkarmak çabası olmaya devam etmektedir. İnsan değil kale. İspanya'nın düşünsel ve ahlaksal çölünde onun başı yalnızca koca eski bir kale gibi yükseldi. Büyük İspanyol düşünürü Juan Costa'nın Ortega Gasset'in profilini çizdiği bu sözleri Ortega'nın kişiliğini, o muhteşem Kastilyalıyı, o kusursuz düşünürü çok güzel tanımlar. Ortega Gasset 1955'te öldü. Ama büyük savaşçılar için uygulanan eski geleneğin tersine silahları kendisiyle gömülmedi. Onun kılıcı da Lesitle'ydi. Ortega'nın kitapları mezarına indirilmedi. Kitapları, sözleri bizimle yaşamaya devam ediyor ve Lesit gibi ölümünden sonra da görkemli savaşlar kazanmayı sürdürüyor. Ortega'nın yaşamına ve eserlerine 7 hareketli senfoni gibi yaklaşacağım. Yaşamını, öğretmenliğini, gazeteciliğini, yazarlığını, konuşmacılığını, tarihçiliğini ve filozofluğunu anlatacağım. Kişiliği, bir damga ışığın imparatoru. Ortega bir zamanlar dünyaya rotatif üstünde geldim derken gazeteci atalarını belirtmek istemişti. Ortega'nın 1883 Mayıs'ında Madrid'de doğumu sırasında İspanya'yı 12. Alfonso yönetiyordu ve Restorasyon çağı zirvesindeydi. İngiltere'de Kraliçe Victoria başkanlığında Gladstone iktidardaydı ve Almanya'nın yazgısını Bismarck yönlendiriyordu. O yıl Wagner ölmüştü. Dilthey başyapıtını yayımlamıştı ve Nietzsche Zerdüşt böyle buyurdu ile parlamaya başlamıştı. Pepito, Ortega çocukken böyle çağrılıyordu. Büyük entelektüel ayrıcalıkları olan bir evde yetişti. Babası Joas Ortega Munilla, Küba'da doğmuş, tanınmış bir gazeteciydi. Pepito, günlük gazeteci atlatmalarının heyecanları arasında baskı makinalarının gürültüsü içinde büyüdü ve gazetecilik, yani aktualite, çocukluğunun çevresi oldu. Hepimizdeki benim çalışmak ve yaşamak zorunda olduğu çevre sözcüğünü Ortega ortam anlamında kullanıyordu. Zaman, uzam ve hatta gövde ve ruhu belirten bir anlamda kullanıyordu. Çevre onun felsefesinde en temel sözcüktür. Pepito 6 yaşına gelince annesi kalp rahatsızlığı geçirdi. Eyfel Kulesi'nin çelikten zürafa boynunu ışıklı kentin gümüş çatıları üstünden uzattığı yıl yapılan Paris Evrensel Sergisi'ne yaptıkları yolculuktan yararlanarak Pepito'nun babası karısını nörolog Chacort'a gösterdi. O sıralar Chacort'un Salpetriye'deki histeri hastaları Paris'in en dramatik Guignol gösterisiydi. Chacort, Pepito'nun annesine en edebi teşhisi koydu. Çocuk yetiştirmekten tükenmiş bir kadınsınız. Haklıydı. Arda arda 4 çocuk doğurmuştu. Ortegalar Madrid'e döndüler fakat İspanya başkentinin yarı Sibiryalı yarı Sahralı iklimi nedeniyle köşk yaptırdıkları Cordobon Sierra'ya taşındılar. Pepito, Miraflores Del Palo'daki Kostkalı Aziz Tanislas Cizvit Okulu'na girdi. Yıllar sonra bu hoş Akdeniz Arkadyası'nı anımsayarak Ortega şunları yazmıştı. Akdenizlilerin hoşlandığı bir yer vardır. Toprak o küçücük canlılarını kaybeder ve denizin suları köleleşir. Suyun yayılışı oradaki tek gerçeği, ışığı yansıtan bir ayna olur. Malaga'dan uzaklaşıp dalgalı sahil yolu izlerseniz ışık imparatorluğuna gelirsiniz. Okuyucu 6 yıl boyunca bir damla ışığın mandarinlerin ülkesinden daha görkemli mavi bir imparatorluğun imparatoruydum. Ortega'nın bütün eserleri ne yazık ki hakkıyla çevrilmiş değil. Burada kullanılan çeviriler serbestçe yapılan ve herhalde özgün dili İspanyolca'daki güzelliği ve melodiyi veremeyen çeviriler. Ortegaların çocukları tatillerde boğa güreşlerine gidiyorlar ve bisikletle kırları dolaşıyorlardı. Kimi yaz ayları El Escorial'de Ortega'nın ilk felsefi düşüncelerinin gelecekteki durağında geçiyordu. Okul zamanı huzursuz küçük geveze muhabbet kuşları çetesi Madrid'de Kale'de Goya'daki dairelerinde kafese giriyorlar, büyük bir istekle okuyorlardı. Pepito babasının sonu gelmez akşam yemeği sonrası gazete toplantılarında büyülenip oturur da ya da kendi kendine giriştiği okuma maratonunda kocaman aile kürsüsüne koyup okuduğu Valera, Balzac, Dixon, Shakespeare, Dumas ve Renan'ın kitaplarını okurdu. 14 yaşında Pepito'nun boğa güreşlerinden aldığı zevk onun amcasının av köşküne götürdü. Burada küçük bir inek sürüsü ve sirke adlı şirin bir buzak vardı. Bir öğleden sonra Pepito ceketini buzağa sallayarak onu kışkırtmaya başladı. Ama hayvan toslayıp onu devirdi. O yerde ve o anda Pepito'nun boğa güreşi kariyeri son buldu. Ama bu ulusal spora olan sevgisi bitmedi. Boğalar üstüne 5 güzel denemeyi bu esinle yazdı. Bu yazılar boğa güreşçisi Domingo Lopez'e Ortega'nın felsefesini okuyalı beri daha iyi bir torero oldum dedirtti. Pepito'nun tutkusu okumak ve duş kurmaktı. Yemekte bile masanın üstü kitaplar ve kağıtlarla dolu olurdu. 1897'de Pepito hukuk öğrenimi için Deusto'ya gitti. 1898'den 1902'ye kadar Madrid Üniversitesi'nde felsefe okudu ve 1904'te 1000. Yılın Korkusu, Bir Efsanenin Eleştirel İncelemesi adlı teziyle doktorasını aldı. Ve sonra Pepe, şimdi arkadaşlar ona böyle diyorlardı, kardeşi Manuel'e yazdığı mektupta yaşamının en önemli kararını bildirdi. Sana felsefeye balıklama daldığımı yazmalıyım. O sırada 21 yaşındaydı. Doktora tezi daha o zamandan ruhun kartal kanatlarıyla gökte dolaşan yetenekli bir yazar olduğunu ortaya koyuyordu. Orta Çağ tarihinde bir sayfa vardır. Çok az sayfa bunun kadar kışkırtıcı ve rahatsız edicidir. İnsanlığın ruhsal olarak en endişeli ve baskı altında kaldığı anı anlatır. Gerçek kötülükler dağının üstünde bazı tarihçiler bir efsanenin muhteşem kumaşını dokumuşlardır.